Erkam Radyo'nun dünyanın dört bir yanından dinleyen güzel dinleyicileri, Hacı Kendan Mektuplar programı başlıyor. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir Hacı Kendan Mektuplar programında da beraberiz sizinle. Ben Doğuhan Akın, hocam Süleyman Derin'e eşlik ediyorum programda, biliyorsunuz. Bu programda biz ne yapıyoruz? İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatından okumalar yapıp bu okumaları sohbet halinde tartışarak devam ediyoruz. Hocam merhaba.
Merhabalar Doğan Bey kardeşim, çok teşekkür ederim.
Nasılsınız, ne var ne yok?
Kıymetli dinleyicilerimize hayırlı günler, hayırlı hafta başları diliyoruz. Teşekkür ederim, buyurun efendim.
Allah razı olsun. 122. mektuba geldik hocam.
Evet, güzel güzel gidiyor mektuplar değil mi? Hızla.
Geçen hafta cemiyetten bahsetmiştik. Bu evet. Haftada bir başka mektupla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mektubumuzdan hemen bahsedelim mi?
Buyurun efendim.
Konusu, basit şeylerle yetinmeyerek yüksek himmet sahibi olmaya teşvik.
Ne kadar harika bir başlık atmış ki. Basit şeylerle yetinmemek. Yani bugün insanoğlu, hatta Müslümanlar o kadar basit, önemsiz, malayani işlerle uğraşıyoruz ki inanın şeytan bile peşimizi bırakmıştır diye düşünüyorum. Çünkü İmam Gazali'nin bu konuda güzel bir sözü var. Bir insan diyor ev eşyalarında kafayı bozmuşsa, halım şöyle, perdem böyle, işte şöyle bir uyum olsun, renkler şöyle olsun falan filan. Onun diyor, herhalde bu daha çok hanım dinleyicilerimize hitap ediyor ama aslında hepimiz ilgilendiriyor. Şeytan peşini bırakır diyor. Yani bu gaile, bu kafasındaki o kaygı, düşünce ona yeter. Artık benim onunla ilgilenmeme gerek yok. Çünkü her gün yeni bir halıyla, kilimle, işte efendim mutfak eşyasıyla uğraşacağı için o insan diyor, onun peşini bırakayım der diyor. Bugün baktığımızda Doğan Bey, yine ev falan bir hani havaciyi asledendir değil mi?
Evet.
Yani onu da açtık. Evdi falan filan, bunları da geçtik. Falan takım ne yaptı? Filan takım neyle meşgul? Aman ya Rabbi. Falanca filmdeki artist öğle yemeğinde ne yedi? Nereye gezmeye gitti? Ya Rabbim, yani böyle
gece gündüz bu gıybet insanların üzerinde niye böyle?
Gıybet değil, sadece lüzumsuz malayani işler o kadar insanımızı sardı ki. Yani şöyle isterseniz bir günlük hayatımızın röntgenini çekelim.
Yani sabahtan akşama bakalım
kendimize. Nelerle meşgulüz? Yani konuşmalarımız, yaptığımız işlerin yüzde kaçı? Esasında şunu da söyleyeyim, dünyaya faydalı olması da zararlı değil. Bir insan dünyalık bir iş yapsa o da güzel. Allah için yaparsa dünyaya faydası olmayan,
boş iş yapmasın değil mi?
Ahirete hiç faydası olmayan o kadar işlerle meşgulüz ki. Hatta bunları böyle artık neredeyse din haline getirmiş insanlar. Yani böyle kavgalar, dövüşler bile çıkıyor bu yüzden. O yüzden yani bu mektup çok güzel. Bir Müslüman hiçbir zaman boş mala, yani lüzumsuz işlerle uğraşmaz. Bunları da hayatından def eder, çıkarır. Belki bu manada güzel bir mektup olacak inşallah. Hepimize, yani İmam Rabbani'nin özelliği, bütün mektupları tam günümüze yazılmış sanki. Bize değil yazılmış. Mi?
Bugünün problemlerini sanki işliyor.
Eyvallah, buyurun.
Mektup Molla Tahir el-Bedahşi'ye yazılmıştır. Nitekim de isimden böyle başlıyor. Evet. Mevlana Tahir mazurdur. Mevlana Yar Muhammed göç sebebini açıklamaktadır. Şöyle ki, Hindistan tarafına yolculuk yapma isteğinde kararlıdır. Gitsin ve evladu iyalinin durumunu öğrensin. Geri kalanı karşılaştığımızda konuşuruz sözüyle başlamış mektup, devam ediyoruz.
Herhalde burada bir o bölgeye göç
eden, o dönemi anlatıyor,
evet,
tabii.
Göç eden bir kardeşimizden bahsediyor. Bizim de çok bir ehemmiyeti olmadığı için hemen esas mektubun özüne geçelim bence.
Geçiyoruz hemen. Huzura devam etmek ve ahyarla beraber olmaktan kaçınmak zaruridir. Her kolay olanla yetinmeyerek yüksek himmet sahibi olmak gerekir. Bütün nurları parlatan nur uğruna, kandili batıya ve yıldızı aşktır.
Evet, şimdi burada önce insanın Rabbi ile beraber olması için, yani lüzumsuz boş işlerden yüz çevirebilmesi için İlk yapmamız gereken, Allah ile cemiyet halini sağlamış, Allah ile maiyet şuurunda yaşayan güzel Allah dostları, salih insanlarla beraber olmamız gerekiyor.
Ağyar nedir hocam?
Ağyar, gayr demek, başkası demek. Allah'tan başkasına biz gayr diyoruz. Bir insanı Allah'tan alıkoyan, Allah'tan uzaklaştıran, gönlünü, kalbini, efendim azalarını,
yar bildiğimiz yer.
Evet, uzak tutan her şey ağyardır. Yar ise genelde bizim tasavvufi eserlerde Allah Celle Celaluhu'dur. Yani bizim esas vazifemiz
sevilendir,
Allah ile.
Evet. Yöneldiğimizdir.
Eyvallah. Allah ile beraber olmak, onun dışındakilerden uzak kalmak. Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bunu sağlamış insanlarla beraber olacağız. Bu bir. Bunu yapmazsak yani bulunduğumuz ortamlar gaflet ortamları. Hı-hı. Gafil insanlarla beraberiz. Lüzumlu, lüzumsuz. Hani insan bir iş için olur ama genelde bakıyoruz maalesef iş dışında da insanlar bu tür beraberlikleri devam ettiriyorlar. Yani gereksiz yere. İşte kahvanelerde, efendim işte alışveriş merkezlerinde veyahut da seçtiğimiz dostlarımız, aile dostlarımız. Hani adam böyle olmayacak işlerin meraklısı. Av meraklısı, bilmem ne meraklısı, pul koleksiyonu yani ne yapar? Sizi de peşini alıp götürmez mi? Götürür. Yani düşün ki bir adam avcı. Tutuyor bir hayvanın peşinden Ankara'dan anlatırlar böyle.
Av bir sevdadır değil mi?
Evet, Bolu'dan başlıyor Ankara'ya kadar koşuyor bir ceylanın peşinden. Ne bileyim avcı kardeşlerimize bir laf ettiğimiz yok. Ama velakin vakit çok kıymetli. Yani avlanırken.
Biz örnek olarak verdiğimiz
avlarken bunu. Avlanmayalım onu demek istiyorum. Evet. Yani bir insan ihtiyacı vardır avlanır ama keyfine falan filan gidip dağlarda günlerce aylarca kamplar kurup bunların peşinde koşmak. Yani salih ve iyi bir Müslüman için biraz lüzumsuzdur.
Yakışan hocam.
Yani futbol meraklısıdır saatlerce. Ben bazen takılıyorum böyle ekiplere. Türkiye takımları bitiyor bu sefer. Hadi onlar birazcık bize ilgisi var değil mi? Hani atıyorum kendi şehrimiz.
Ya bir tatlı birliktelik oluyor maç izlerken diye
ben
insanın.
Ben Kütahyalıyım. Hadi Kütahya Spor ne yaptı falan. Bu sefer insanlar artık hızını alamıyor. Avrupa kupalarına atlıyorlar. İşte Barcelona ne yaptı? Bilmem evet. Manchester United ne yaptı falan gibi. Böyle daha şeye kayıyorlar. O yüzden öncelikle salihlerle beraber olacağız. Eğer onlarla beraber olamazsak bu Allah ile cemiyeti sağlayamayız. Çünkü bizim etrafımızdaki her insan bizi alır, kendi gittiği yere götürür. Esasına dikkat edin. Böyle davasına inanmış sadık insana. Ben bazen bunlara da özeniyorum ha. Yani böyle futbola çok inanmış bir insanı gördüğüm zaman yaptığı iş bence boş olsa da ya diyorum şu adamdaki samimiyete bak. Takım için ölüyor, diriliyor, bütün futbolcuların şahsi hayatını biliyor falan filan falan filan. Ya diyorum ben bu adam kadar kendi davamda sadık değilim. O kadar davama gönül vermemişim ki bu adam hepsini biliyor. Yani biz hangi birimiz ashab-ı kiramın her hareketini biliyoruz? Bilemiyoruz maalesef.
Bilemiyoruz.
Bu bir. Öncelikle salihlerle beraber olacağız. Olmazsak bizi alır götürürler. Bizim nice arkadaşlarımız var. Maddi imkanları iyi oluyor mesela. Böyle daha salihlerin olduğu mahalleden biraz daha böyle efendim lüks semtlere taşınıyorlar. Sonra bakıyoruz bir süre sonra. 3-5 sene sonra gözlemde bulunuyoruz. Bakıyoruz o kardeşimizin artık böyle hassasiyetleri kaybolmuş. Aile hayatı değişmeye başlamış. O yüzden ben diyorum ki mahallemiz, oturduğumuz cadde, camiye yakın mı uzak mı? Hep bunlara dikkat edeceğiz ki. Hakikaten bugün çok zor ya İslamiyet, Müslüman olarak yaşamak günümüzde var ya.
Şahsiyet değişimini görüyorsunuz örneklerde.
Avcumuzda ateş tutmak gibi bir şey. Eğer birazcık kendi mahallemizden, kendi camiamızdan uzaklaşırsak İnanın bunun zararı bize, çocuklarımıza çok çok fazla
yüksek olacaktır.
Olmaktadır. Şimdi orada ikinci bir cümle vardı.
O iki cümleyi bir daha alayım isterseniz hocam.
Kolay, evet, buyurun okuyun ona ben de bir şey yapacağım.
Bütün nurları parlatan nur uğruna kandili, batıyı ve yıldızı aşktır derken ne demek istiyor hocam?
Burada ondan önce esas her kolay olanla yetinmemek diye bir cümlesi var. Onu ben kastetmiştim.
Ha, onu da alayım hocam. Ha, her kolay olanla yetinmeyerek yüksek himmet sahibi olmak gerekir. Sonra iki cümle almış.
Tamam şimdi şöyle yani insan kolay işlerle uğraşmamalı. Yani kolay iş nedir? Bu dünyada yeme içme işler zaten bunlar kolay. Çok zor değil. Ben şunu soruyorum her zaman kıymetli dinleyicilerimize. Kuşların diyorum ne mesleği var? Yani hayvanatın ne mesleği var ki hepsinin rızkı hazır geliyor değil mi? Köstebeğin, tilkinin, kedinin bir mesleği var mı? Marangozluk, komşu
kainatta
uzmanlığı.
Hayvanatın hepsinin bir rızkı var.
Aslında çok gözümüzde büyütüyoruz da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların garantisini vermiş. Rızık konusunda endişe etme. Neyi kullarım? Yaşadığınız sürece yani nefesleriniz sizde, sayılı nefesleriniz sizde olduğu sürece rızkınızı vereceğiz diyor. Bunlar kolay işler ama biz kolaya razı oluyoruz. Daha zor işlere yani ahiretimizi kurtarmaya çalışmıyoruz. O yüzden Müslüman kolaya değil zora talip olur. Zor ise ahireti kurtarmak, Müslümanlara yardımcı olmak, ümmetin hayatını pozitif manada değiştirmeye çalışmaktır. Bugün maalesef insanlar yani kolay işlere hem maddi manada yani kolaycılık dediğimiz kolaydan para kazanayım mesela. Allah göstermesin. Kumarneye yasak dinimizde. Tamamen kolaycılığın en üst noktası da ondan. Yani bir Müslüman alın teri olmayan böyle bir gayretle kazanmadığı şeye hoş gözle bakmaz. Halbuki bugün topluma baktığımızda değil mi? Hep kolaydan köşe dönme.
Her şeyin bir kefareti var.
Hatta cennete bile kolaydan gitme taraftarıyız. Yani ne diyoruz? Allah kerim. Yani her türlü insanlar
Allah affeder nasıl
yanlış
olsa,
işler yapıyorlar. Yanlış işler yapıyorlar, şüpheli işler yapıyorlar. Ya kardeşim biraz dikkat et kendine dediğin zaman ne diyor vatandaş? Ya Allah kerim, Allah bizi affeder diyor. O yüzden bu tür zahiren kolay ama ahiretimizi tehlikeye atacak işlerden kaçınmamız gerekiyor.
Göz göre göre arıza yapmayalım inşallah.
Eyvallah, buyurun devam edelim.
Günümüz dervişlerinin çoğu doyum ve yetinme makamında ikamet etmektedirler. Yani basit şeylerle yetinmemektedirler.
Şimdi burada çok ilginç bir konuya girdi İmam Rabbani Hazretleri. Günümüzde diyor dervişler, yani bırakın normal insanları, bir tasavvuf yoluna intisap etmiş, maneviyat içinde bulunan insanlar bile hemencecik
basit şeylerle yetinmektedir.
Doyuma yani ulaşıyorlar. Ne demek hemen doyuma ulaşmak? Bu konuda Beyazıt Bistami Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Ben diyor yedi aşk denizini içtim. Hala dişim, dilim dışarıda sarkık. Böyle susuzluktan helmin mezit diyorum. Daha var mı? Daha var mı? Daha fazla aşk, muhabbet içeyim. Şimdi Allah Teala bizi büyük kapasiteyle yaratmış. Bir kardeşimiz maneviyat yoluna giriyor. Birazcık burada gayret gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Belli bir maneviyata ulaşmaya başlıyor. Bu sefer ulaşınca o az ile yetiniyor. Halbuki sabretse, daha çok manevi efendim yolla devam etse ne olacak? Çok daha yüksek, yüce mertebelere ulaşacak. Ne yapıyor bu kardeşimiz? Az bir rüya görüyor, keşif, keramet görüyor falan filan. Artık ben diyor olgunlaştım. Ben de mesela bir kısım daha tehlikelisi şeyh olabilirim diyor. Kendini böyle bilmez bir maceraya atanlar da var. Veyahut da artık ben başkaları eleştirmeye başlıyor. Başkalarını beğenmemeye başlıyor. Hatta üstadını beğenmemeye başlıyor. 3-5 böyle ufak harikulade.
Haşa ben mi diyor yani?
Yani ben diyor artık uçtum, kaçtım, derviş oldum, sufi oldum, şeyh oldum demeye başlıyor. Tabii şimdi maneviyat yoluna girdiğiniz zaman bir süre sonra sizde güzel ahlak ortaya çıkar hakikaten. Yani yüzünüz güzelleşir, fiziken, manen, her açıdan insan güzelleşmeye başlar. Bu da tabii başkalarını size sevk eder. Cezbe merkez olmaya başlayabilirsiniz. Aman aman dikkat edelim. Erken öten horozu keserler. Erken ötmeyelim, sabredelim. Bu maneviyat yolunun maalesef büyük bir tuzağı. Bir parça bu yolda başarılı olanlar hemencecik artık ben de uçayım, ben de kaçayım, ben de işte şeyh olayım diye heves ediyorlar. Halbuki daha işin başındalar. Bilseler tabi bilemiyorlar. Kendilerini kendilerine göre kıyas ediyorlar. O andaki hallerini geçmişlerine göre kıyas edince ama olduk uçtuk diyorlar. Halbuki kendilerini daha salihlerle kıyas etseler ne kadar yolun başında olduğunu fark edecekler.
Ama insanların çoğunda bu vardır. İş yerinde çalışan patron olmak için gayret eder. Tasavvuf yoluna giren de şey olmak için gayret ediyor. Bu niye, insanlarda niçin bu var? Bu nefislerde niye bunu taşıyor?
Aslında insandaki İmam Gazali bunu çok güzel açıklıyor. En büyük diyor efendime söyleyeyim nefsani istek baş olmak, yönetmek, başkalarının tepesinde olmaktır.
Ağa ben, paşa ben, köydeyken aynen de en büyük öyle. Tarla bende.
Eyvallah, eyvallah. Maneviyata girince bu sefer yine aynı hikaye. Halbuki burada hiç olmak, Allah'a gerçek kul olmak önemli.
Tasavvuf yolunda bu yok
tabii,
değil mi zaten?
Tasavvuf yolunda bu olması lazım. İnsan Allah yolunda kendini hiç edecek, Allah yolunda kendini feda edecek. Ha bu Allah'ın takdiridir. Rabbim size bir önderlik, bir rehberlik nasip ederse o ayrı bir şey.
Ama tasavvuf yolunda başın işi daha zor değil mi hocam?
İşte evet, o yüzden bunlar başlangıçta zordur ama insanlar maalesef maneviyata dahi maddi kalkınmaya alet ediyoruz. Sıkıntı burada. Yani dünyadaki en kötü şey maneviyatı maddiye alet etmek. Bu çok kötü. Halbuki bizim tam tersi yapmamız lazım. Maddiyatı maneviyata alet etmemiz lazım. Yani Allah yolunda bütün varlıklarımızı ne kadar harcarsak o kadar maneviyata kavuşuruz. Bugün tam tersi. Adam maneviyatını veriyor. Yani dindarlığını satarak maddi bir çıkar elde etme konusunda oluyor. Bunlar tabii çok yanlış oluyor dinimizde. Evet.
Yine bir cümle geriden doğru gelmeye çalışacağım. Konu bütünlüğü olsun diye. Hacıgan'dan evet. Mektuplar programı devam ediyor. Süleyman Derin Hocam ve eşlik eden Doğan Akın birlikte devam ediyoruz. Günümüz dervişlerinin çoğu doyum ve yetinme makamında ikamet etmektedirler. Yani basit şeylerle yetinmektedirler. Bunların sohbeti öldürücü zehirdir.
Eyvah eyvah eyvah, bu çok kötü işte. Bu tür diyor yarım sufiler, yarım salikler, kendileri böyle boş işlerle uğraştığı için, az bir şeyle yetindiği için ne yaparlar? Ne yaparlar? Bu konuda mesela çok güzel bir hikaye var. Onu anlatayım da biraz şenlensin Doğan Bey.
Buyurun
bir tane
hocam.
Delikanlı zamanın padişahının kızına gidip diyor ki sayın diyor prensesim, ben size aşığım, sizinle evlenmek istiyorum. Diyor ki prenses, ya diyor ben bir prenses, bir sultan hanımım, yani sen kimsin, sen basit bir insansın. bu iş olmaz. Gel sana 100 altın vereyim. Git başka biriyle evlen. Hayatını mutlu mutlu yaşarsın. Benimle yani uğraşma diyor. Olmaz evet. Efendim çok seviyorum falan. 200 altın. 300, 500, 800 altına gelince diyor ki delikanlı ne yapayım artık diyor. Aşkımı gönlüme gömer. Gider diyor başkasıyla evlenirim deyince hemen diyor ki prenses oradaki cellatlara vurun şu hainin kellesini diyor. Beni 800 altına sattı diyor. Şimdi bazı insanlar bu maneviyatı çok basit bir şey değişebiliyoruz. Yani hani bir Allah dostu bir kuyuya şey uzatmış kova. Bir çekmiş bir kova dolusu altın. Ne yapmış? Geri dökmüş. Ben demiş ya Rabbi abdest almak için su istiyorum. Senden altın istemiyorum. Bazen Rabbimiz bize bakalım bizim ihlasımız, samimiyetimiz ne kadar diye bu maneviyat yolunda önümüze bazı imkanlar atar. Mesela birazcık maneviyatınız olur. Gelirler ki size şirkete ortak edelim. Bakarlar ki ahlakınız güzelleşmiş. Sizdeki böyle bir güzellik var. Ne bileyim sizi ticari bir işe, daha maddi bir işe çekmek isterler. Veya sizin öyle bir çevreniz oluşur ki bir parmağınızı oynatsanız belki milyarlarca lira para kazanma imkanınız olur. O çevreyi kazandınız ya şimdi. Ama nasıl kazandınız? Maneviyat ile kazandınız. Yani siz bir tüccar değilsiniz. Ticaret ortamında çevreyi kazanmadınız. İşte bugün buna çok rastlıyoruz. Bir insan bir yola giriyor, orada çevre kazanıyor. Hadi gelin bakalım arsa alalım, dükkan alalım. O çevreyi de böyle yoldan çıkarıyor. İşte bu tür insanlarla, yarım insanlarla...
Milletimizin tam tabii, en büyük zaafından tabii, bahsediyorsunuz
yarım insanlarla beraber olmamak lazım. Veyahut da maddi olmaz da manevi bir çıkar olur. Falanca filanca bilmem işte siyasi akıma katılalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Daha olgunlaşmadan insanları... Bu bizim fakültede başımıza çok geliyor. Mesela bir fakültede başarılı bir öğrencimizi düşünelim. 5 senelik bir ilahiyat fakültesi eğitimi. Bir kardeşimiz biraz böyle öne çıkınca bazen o ufak başarısına aldanıyor. Gidip dışarıda şirket açmaya, bilmem danışmanlık yapmaya falan filan başlıyor. Tabii tam olgunlaşmadığı için de bir süre sonra hiçbir işe yaramadan tekrar yani boşuna ömrünü harcamış oluyor.
Peki,
kariyerini.
Şahsiyetin deyip değmediğini nereden anlayacağız hocam? Hani olgunlaşmadan, olgunlaştıktan sonra olayın nasıl
sordun.
Şimdi yani?
Çok güzel bir soru sordun.
Hep üzerinde böyle gidiyoruz.
Kıymetli kardeşim biz de maneviyatta olgunlaşmanın ölçüsü insanın kendi hakkındaki hüsnü zanı değildir. He. Zaten insanın kendi hakkındaki hüsnü zanına bakarsak hani bütün akılları değil mi çarşıda pazara çıkarmışlar. Herkes kendi aklını almış. Herkes kendi aklını beğenir. Dünyanın en akıllı benim, en işte efendim maharetli benim de insan kendini çok beğenir. Bu yüzden maneviyat yolunda sizin kemale erip ermediğinizi sizin rehberiniz, manevi mürşidiniz karar veriyor. Tabii onun da çevresindeki işte istişareti insanlar vardır illaki. Yani siz kendiniz karar vermiyorsunuz.
Tamam piştin mi diyor.
Onlar sizin piştiğinizi anlıyorlar zaten merak etmeyin. Yani insanın manevi hallerini keşfetmek Allah dostları için zor değil. Onlar baktığı zaman onlar insan sarrafı. Daha sizin gözünüzdeki bakıştan, halinizden, yürüyüşünüzden sizin derinliğinizi keşfediyorlar. Oradan diyorlar ki artık falan Doğan kardeşimiz manevi kemale ermiştir.
İnşallah.
Ona eyvallah. Veya ermemiştir. Devam et bakalım. Şimdi bazı insanlar diyorlar ki ya ben bu yolda 30 senedir kardeşim gelip gidiyorum. Hiçbir şey olmadı bende. Olmaz.
Bunun seviyeleri mi var? Nasıldır hocam?
Yani bunu tabii bunu işte tarikattaki o nefs mertebeler var. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye diğer tarikatlarda. Onu merak etmeyin. Sizin başınızda insanlar fark ederler. Biz fark etmezler de düşünürüz ama inanın fark edilir. Yani bir hoca da normal bir öğretmen de sınıfına baktığı zaman 40 tane talebe olsa hangi öğrencinin ödevini yaptığını, hangi öğrencinin tembellik yaptığını veya çalışkan olduğunu da bakışlarından anlamaz mı? Anlar.
Anlar.
Bunun gibi meşayih hazretleri de müridanın davranışlarından, konuşmalarından, oturmalarından, kalkmalarından onların gelişimini anlarlar. Ona göre onlara vazife verirler. Bu yüzden maneviyat yolunda vazife istenmez, vazife verilir. Bazen diyor ki mesela bize zaman zaman böyle Türkiye'de dolaşıyoruz. Efendim ben şu mertebeye ulaştım artık ben sohbet yapayım bilmem ne yapayım falan. Bunlar hoş şeyler değil. Onları başkasının fark etmesi lazım. Siz kendiniz fark ediyorsanız bilin ki bu nefistendir. Nefis der ki ya sen büyük adam oldun artık. Senin peşinde binlerce insan olması lazım. Konuştuğun zaman şunlar şunlar olması lazım gibi sizi böyle puf puflar. Buna aldanmamak gerekiyor. Bu da maneviyatın bir ilginç noktası.
Peki devam edelim. Şimdi yine az geriden geleceğim çünkü cümleler hep birbirine bağlı. Şöyle bir mektuba bakıyorum hocam. Hacı Gendan Mektuplar programı devam ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatının tercümesinin 122. mektubunu okuyarak, muhabbetle tartışarak ilerliyoruz. Günümüz dervişlerinin çoğu doyum ve yetinme makamında ikamet etmektedirler. Yani basit şeylerle yetinmektedirler. Bunların sohbeti öldürücü zehirdir. Bunlardan aslandan kaçar gibi kaç. Bu yola sımsıkı sarılanlardan ol.
Yani yolda kalmış, yolun ortasında kalmış, bir baltaya sap olamamış ama tekkeden başka gidecek yeri de yok. Oralarda oyalanan böyle affedersiniz asalak tiplerden uzak dur. Yani 30 sene 40 sene sen tekkeye gelir ama samimiyet ihlası yoksa istifade etmez. Bu sefer ne yapar? Samimiyet ihlası olan insanları kıskanmaya başlar. Ya falanca ile filanca ile biz bu tarikata beraber girdik. Bak o şimdi nerelerde? Ben niye onun gibi olamadım? Olamazsın kardeşim. Sen demek ki ihlasın, samimiyetin daha az. O yüzden bu tür insanlardan insanı şüpheye götüren, insanı böyle yoldan soğutan tipler vardır. Bunlar Allah'ın hikmeti, tarikatlarda da var yani. Bakmayın her tarikata gelen yani
bu insanın imtihan mı ya Allah-u Teala'dan?
O yüzden onlardan uzak durmak lazım. Devam edelim ama çok ilginç bir şey de söylüyor zaten.
Vakalara fazla itibar yoktur. Çünkü onların tevil alanı geniştir. O halde hayal ve rüya ile aldanmamak gerekir.
Şimdi şunu demek istiyor burada. Bu çok ilginç. Yani esas şimdi meseleyi tamam bağlamış oldu. Mektubun son cümlesiydi bu. Değil mi? Hı hı. Şimdi diyor ki insanlar niye genelde kendisinde bir kemalat görmeye başlarlar? Şöyle görürler. Ben rüyamda işte peygamberi gördüm. Falanca sahabeyi gördüm. Filanca efendim falanca şöyle salihlerle görüştüm. Abdülkadir Geylani'yi gördüm. Falan. Böyle rüyalar, hayaller insanı böyle bir hani bazı insanlar vardır. Her sabah bir rüyasında
uçup mübarek, kaçma dediğimiz noktalar
mübarek
bunlar.
Bir insanı görmeye başlar. Böylece kendisi ya ne be ki ben falanca sahabeyi, falanca evliyayı görüyorsam, falanca filanca rüyalarda işte şunları keşfettiysem demek ki ben şey bir adamım. Yani mübarek bir adamım der aldınır. O yüzden nakşilikte özellikle günümüzde hakikaten bunlara ağırlık vermemek lazım. Çünkü bu televizyon çıkalı. Hayal dünyamız genişledi maşallah. Siz akşam mesela güzel bir film seyrederseniz, dini bir film, muhakkak rüyanızda onunla alakalı birisi
zaten göreceksinizdir. İnsan psikolojisi böyle hocam.
Eyvallah.
Bilinç altında ne kalmışsa onu uyuyunca görüyoruz.
Eyvallah. Yani. O yüzden nakşilikte bu tür rüyalara fazla ehemmiyet verilmiyor. Ama diğer tarikatlara veriliyor. Onlara biz bir şey diyecek halimiz yok. Onların tabii mürşitleri, şeyhleri kendilerine göre yorumlar yapıyorlar. En azından şunu söyleyelim. Mürit kendi rüyasını kendi yorumlamamalı. Gidip onu ehil bir insana yorumlatmalı. Ve böylece ayağa kaymaması lazım diye düşünebiliriz. Herhalde 122. mektubu da
122. mektubu da Allah'ın izniyle bitirmiş olduk. 123. mektupla devam edelim mi hocam?
Buyurun efendim. Buyurun.
Mektup Molla Tahir el Bedahşi'ye yazılmıştır.
Yani hep mollalara yazıyor. Hep ulemaya yazıyor. Görüyorsunuz İmam Rabbani'nin öyle müritleri de büyük çaplı insanlar. Yani yazdıkları.
Onu da öğrenmiş oluyoruz.
Seyitler, alimler, idareciler. O günün işte önemli önde gelen bütün kitlelerine ulaşmaya çalışmamış İmam Rabbani Hazretleri ki o günkü toplumun kötü gidişatına dur diyebilsin. Bugün de maalesef ne kadar çok ihtiyacımız var. Yani toplumumuz hızla menfi yani açıklık, saçıklık, efendim böyle gayri ahlaki hayat tarzları, yenen içilen haramlar değil mi? İçkiler, meyhaneler, ondan sonra o yediğimiz gıda maddelerinde yapılan bozukluklar, moda denen saçmalık, her gün insanımızı maneviyattan, dinden uzaklaştırıyor. Yakasını, paçasını yırtan insanlar. Yani bundan 30 sene önce böyle bir insan görürsek, yakası, paçası yırtık bir insan, bunu tımarhaneye götürürdük. Bu adam acaba deli mi falan diye. Bugün moda oluyor maalesef. Düşünebiliyor muyuz? Yani bütün bu gidişata kim duracak? Esasında omuzlarımızda öyle büyük yükler var ki kıymetli dinleyicilerimiz, hakikaten biz de ne kadar bu olumsuz gelişmelere dur diyebilirsek o kadar rahat ederiz. Yani ben dün pazarda şöyle birazcık hani çoluk çocuğu götürüyoruz zaman zaman yeşillik yerlere. Bu yeni mesela bir şey çıkmış. Yani yeni evlenenler düğün salonundaki yapılan işler bir ayrı ucube. Oradan geliyorlar bir de parklara, bahçelere şimdi. Hadi bakalım çimende resim çekil. Hadi bakalım suyun kenarında resim çekil.
Fotoğraf çekilmek.
Ya arkadaş ama öyle absürt. Ben de dün kulak misafir
oldum. Yalnız bunu gelenek haline getirdiler.
Fotoğrafçılar
hocam
diyor ki mesela geline şu şeye oturur musun? Olmayacak bir yer. Yani üzerinde büyük zannı elbise hiç rahat da değil. Yani kapalı kapalı nice gelinlerimiz gelip oralarda böyle. Allah aşkına o resimleri çekilsen ne olur? Yani dışarıda çok böyle acayip resimler, foto modeller gibi hani tabir tata olmasın. Resim çektirdiğiniz zaman aile hayatınızın çok güzel geçtiğine dair bir garanti var mı? Hatta üzülerek söyleyeyim, şimdi nişanları da böyle hale getirmişler. Yani
düğün hocam, değil sadece. İkisini de gelenek haline getirdi bugün Türk insanı. Fotoğraf olmadan biz yapmayız nişan, yapmayız düğün diyenler var hocam. Bunlara ne demek lazım acaba?
Çok acı bunlar. Yani görsellik, dışa açılıyoruz her geçen gün. Aile hayatımızdaki samimiyet, ihlas, muhabbet, fedakarlık, bu duygular kayboluyor. Ama olabildiğince görsel, dışa yönelik, böyle sergileyici, böyle iç hayatımızı dışa efendim vurdurucu tavırlar, davranışlar gelişiyor her gün ve bunun karşısında dur demek öyle zor ki. Yani ne kadar böyle tesettüre uygun gelinlikli insanlar görüyoruz oralarda ama yani o hareketler, o efendim poz vermeler, ya sen samimiyetini, eşine karşı olan samimiyetini evde göster. Sokakta yani resimlerde gösterip paylaşsan bunu ne faydası var Allah aşkına? Yani şunu demek istiyorum. Çok sorumluluğumuz var. Gidişatımız hiç hayra değil, size söyleyeyim. Maalesef İslami kesimlerde böyle müthiş bir böyle mahremiyeti ayaklar altına alan, mahremiyeti artık yani en gizli yerlerimizi dahi insanların göz önüne seren bir tavır var. Yani bundan 20 sene önce bir gelin çıkarken battaniyelerle böyle yani evden çıktığı, arabaya girdiği belli olmazdı. Herkese arabadan eve girişi öyleydi. Bugün bunlar tabii çok komik hallere geldi. Yani insanlar artık ne bu ayrıntılar, hiç böyle bunlar...
Mahrem bitti.
Mahremiyet diye bir şey kalmıyor maalesef.
Daha zaten bunlar... ceplerde akıllı telefonlar var hocam. Yani. Bu akıllı telefonlar hayırdan yana da kullanılabilir, şerden yana da kullanılabilir.
Her anımız resmi çekiyoruz değil mi?
Açıp tabii Kur'an meali de okuyabilirsin o akıllı telefonla. İstediğin zaman ulaşabilirsin. Bir programlar var biliyorsunuz, fotoğraf yani, paylaşım programları. Çekip kendini istediğin yerde de paylaşabilirsin. Böyle
kendini yani. Çekersiniz, başkasını çekip istemeyen insanların... Yani şunu şey yapayım ben, geçen hafta pazar günü Hamburg'da bir toplantıya çağırdılar, konferansa. Orada kilisede yani resim çekmek istedim öğrencilere göstermek için. Orada yaşlı da bayan da vardı. O da girdi herhalde bir kareye. Hemen dedi ki hanımefendi, bu resmi nerede kullanacaksınız dedi. İnanın hayran kaldım o Hristiyan'ın.
Hassasiyet gösteriyorlar.
İnanın o Hristiyan'ın hassasiyetine hayran kaldım. Ki onlar daha serbest bu işler biliyorsunuz. Yani helal olsun dedim ya, bir dindar Hristiyan yani bir resmin ulu orta kullanılmasına, gerçi dış kıyafetlerimiz yani hani insan kiliseye nasıl gider değil mi? Elbisesiyle falan gider yani hani düğün müğün gibi böyle hani özel makyajlı falan filan daha farklı elbisenin giyildiği kıyafet de değil. Normal kıyafetler. Yani kadını takdir ve tebrik ettim içimden. Dedim helal olsun kadında. Yani bu kadın dedim bak bir Hristiyan. Yani bir kilisenin resmini çekiyoruz. Büyükçe bir pozda yani böyle yani yakın falan değil. Orada dikkat ediyor. Ben de öğrencilerim var böyle sınıfta Almanya'dan falan. Onlara göstermek niyetiyle çektim. Hani işte sizin memlekete
örnek gittim. Örnek olsun diye.
İşte orada kilise ziyaret yaptım. Kilisede tabii benim derdim de şunu, onu açıklayayım ama yanlış anlaşılmasın. Kiliseye ibadet etmek için gitmedik herhalde. Şunu şey yaptım. Bunu da paylaşayım dinleyicilerimize. İlginç bir anekdot. Namaz kılacağız pazar günü. Arkasında biraz uzakta bir kilise var. Allah'a şükür cami full doluydu. Namaza da bir saat falan vardı daha. Dedim de şu kiliseye gidip merak ettim. Acaba kaç kişi var içinde? Yani şimdi zaman zaman biz okuyoruz. Mesela İngiltere'de Müslümanlar %3 falan herhalde İngiltere nüfusunda ama camiye giden Müslüman sayısı kiliseye giden sayıdan daha fazla. Oran demiyorum. Maalesef. Sayı. Diyelim ki kiliseye 1 milyon insan gidiyorsa İngiltere'de camiye giden aynı anda 1 milyon 200 bin kişi.
Türkiye'deki camilerden daha mı çok saf var hocam?
Öyle demeyelim. O ayrı bir kıyas da yani oradaki Hristiyanlara oran daha fazla bir camiye şeye gidiş oranı var. Ben bunu merak ettim.
Dine gittim. Daha mı çok sarılıyorlar yani?
Eyvallah. Yani yurt dışındaki kardeşlerimiz fena değil yani camiye gitme oranı. Maalesef. Kiliseye gittim. Ayin yeni bitmiş. Merak ettim. Ya dedim yani ayiniz kalabalık mıydı falan öyle. Zaten yeni bitmiş. 5-6 tane yaşlı hanım vardı. Bir tane yaşlı beyefendi vardı. Düşünün 6-7 kişi vardı yani. Daha yeni bitmiş.
Toplamda.
Halbuki o anda bizim camimizde İnanın bunu başkaları duymasın, nazar değebilir. 250 kişi falan vardı. Çoluk, çocuk, yaşlı, hanım, genç. Böyle camimiz cıvıl cıvıldı. Hem de
ne kadar güzel.
Mütevazi küçük bir cami. O kilise ise devasa. Devasa bir kilise. Bu, Allah o yüzden yani iç güzellik nasip etsin. Sizin çok büyük kiliseniz olur. Veya o düğüne döndürürsek işleri modaya falan filan. Sizin zahiriniz çok süslü püslü, arabanız çok güzel olur ama... İçinizde bir kokuşmuşluk, içinizde bir sıkıntı, içinizde bir imansızlık hastalığı varsa inanın hiçbirinin faydasını görmezsiniz. O yüzden bizim bugün keşke mektupla, keşke televizyona çıkarak, keşke vaaz ederek artık bir anneysek çocuklarımıza, komşularımıza ne kadar ulaşabiliyorsak bu kötü gidişata dur demek lazım. İnanın Türkiye 20 sene önceki Türkiye değil. O kadar bir bozulma var ki anlatamam yani. Şimdi sokaklarda punkçu kızlarımız, efendim parklarımızda her türlü abuk subuk davranan tiplerimiz, hatta parklara girmeye korkar olduk. Kendi gençlerimizden korkar olduk.
Uyuşturucu satışı oluyor tabii, parklarda. Ne oluyor? Yine edepsiz örnekler oluyor.
İşte bunun nesnesi televizyonlar, şunlar bunlar daima menfi propaganda yapıyor. İnsanlar da bu hani beni sokmayan yılan 1000 yıl yaşasın derler ya. Bu kötü gidişat konusunda rahatsız olmuyoruz. Benim çoluk çocuğuma dokunmasınlar da aman insanlar ne yaparsa yapsın psikolojisindeyiz. Halbuki öyle değil. Hadis-i şerif de geçiyor. Yani biz hepimiz bir gemide giden insanlar gibiyiz. Üst katta yatanlar var güvertede. Alt katlarda yatanlar var. Diyor ki alt kattakiler, ya diyorlar biz üst kattan geçip de denizden su almaktan bıktık. Tabii ihtiyaçları var ona göre suya. Şu diyor deniz, geminin altından delik açsak da direkt suyu buradan alsak hem hiç yorulmayız hem de üsttekileri rahatsız etmeyiz gibi mantık geliştiriyorlar. Hı-hı. Ama ne olur eğer üsttekiler onların orada delik açmasına izin verirlerse o gemi batar. Evet. Bugün maalesef biz yani gemimizin, İslam gemisinin her tarafından delikler açılıyor. Biz de buna pek ses çıkarmıyoruz. O yüzden İmam Rabbani Allah razı olsun o dönemde tabii 600'lü yıllarda bu işi yapmış. İnşallah biz de bugün elimizden geldikçe bunu...
Ama ne güzel örnek verdiniz hocam. Azınlık olunca 250 kişi birden camideydi dediniz.
Tabii şöyle yurt dışında...
Azınlık olunca mı kıymet bilmiyor?
Yurt dışındaki tabii Türklerimizin şöyle bir dezavantajı ve şöyle bir avantajı var. Yani yurt dışında olunca orada siyah beyaz daha farklı belli. Şimdi burada herkes mesela bir yaramazlık yapıyor. Bir gayri ahlaki bir şey yapıyor. Herkes Müslüman gibi ben de yapayım diyor insanlar. Orada diyorsun bak kardeşim bunlar gayrimüslim. Bunlar İngiliz, Hristiyan, işte Alman. Sen bunlar gibi olamazsın. Deyince orada biraz daha farkındalık fazla olabiliyor. İnsanların yani gafletten uyanma şeyi daha fazla. Bir de orada cami hakikaten hayatın merkezi olmuş. Kıymetli dinleyicilerimiz. Orada camide yani kasabı var, berberi var.
Esnaf
işte,
da orada.
Tabii böyle bir sosyalleşme ortamı da oluşmuş Allah'a şükür. Onların orada çayhaneleri var işte efendim pimpom oynuyor gençler falan filan. Çocuklar Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim okuyor. Hanımlar vaaz dinliyor
güzel,
falan.
Ne güzel.
Böyle bir tarafı da gelişmiş. Bu da güzel bir haber bizim dinleyicilerimiz için. O yüzden yani dış zahire bakmayalım biz. Yani o güzel resimler şunlar bunlar falan filan. Hatta şimdi düğünleri bırakalım. Onu da gördüm. Yani zaman zaman çıkmak lazım belki parklara falan. İnsanlar artık düğün yapar gibi nişan da yapıyorlar. Yani nişan demek tanışma süreci demektir. Yani o çiftler bir
aile içi kapalı olmaz mı nişanlarda?
Öyle olması gerekir. Yani şöyle çok fazla dışa yansımaz. Çünkü nişanlılık esasında evlilik değil. Evliliğe bir tanıma sürecidir.
Adım değil mi yani?
Sürecidir. Yani mesela
İlk bismillah yani.
Taraflar birbirini beğenmezse vazgeçebilirler. O yüzden bu nişanlılık döneminde çok fazla samimiyet, çok yakınlık normal ve makbul değildir. Orada insanlar ölçüsünü iyi... Yani şimdi siz evlilik yapar gibi nişan yaparsanız yarın diyelim ki o
nişan bozuldu
ne olacak? Yani bunlar çok yanlış ve sakat uygulamalar.
Tabii.
O yüzden İmam Rabbani o zamanlar bunu uyarmış. Biz bugün maalesef o vazifemizi yerine getiremiyoruz. Çekiniyoruz çünkü doğruyu söyleyenler pek sevilmez biliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim muhterem dinleyicilerimiz. Eğer doğruyu söylemezsek yarın Allah bizim başımıza daha büyük belalar verir. Yani bugün doğruyu söylediğinizde insanlar size yüzek işitebilir. Hatta sizi tersleyebilir. Sana ne kardeşim benim özel hayatımdan sana ne oluyor falan diyebilirler. Desinler. Bunlar ufacık tefecik laflardır ama eğer bu biz kötü gidişat konusunda bir şey yapmazsak, elimizden geleni yapmazsak hem ahireti bu tarafa bırakıyorum. Ahirette Allah-u Teala'nın soracağı sorgular onlar zaten çetin olur da.
Vebali var zaten.
Bu dünyada bile Allah göstermesin yarın çocuklarımızı kaybederiz. Yarın Allah eşimizi korusun. Kaybedebiliriz. Yani eşimiz tabii. O akıma kapılır gider. O nişanlar, düğünler, şunlar, bunlar, ihtiyat ortamları bir bakarsın ki eşlerinden bir tanesi kendisini kaptırır. Allah göstermesin. Kaptırır ve o efendim selde boğulur gider. Bu sebeple biz de bu İmam Rabbani'nin hassasiyetinden, farkındalığından inşallah bu programlar vesilesiyle bir nasip, bir behre elde ederiz inşallah.
İnşallah. Allah için doğruyu söyleyelim.
Eyvallah efendim.
Mektubumuza başlıyoruz tabii. Hangi programdayız onu da bir hatırlatalım. Değerli dinleyenler, Süleyman Derin Hocam'la beraber muhabbetimiz, söyleşimiz bir güzel devam ediyor. Size de tekrar selam olsun. Hacegan'dan Mektuplar programındayız.
Eyvallah efendim.
Ve İmam-ı Rabbani Hazretlerinin 123. mektubunu okuyoruz. Mektubumuz kardeşim diye başlıyor. Kardeşim.
İşte bu dostluk nişanesi bir insana sizi tebliğ yaparken ona bir kardeşim biz seninle aynı seviyedeyiz. Ben seni Allah için seviyorum. Biz aynı anneden doğmuş iki insan gibiyiz diyerek önce o insana sevgimizi göstermemiz tabii. Gerekiyor. Şimdi insanlar ne yapıyorlar? Bazen tebliğ yaparken üsluplarımız çok sert olabiliyor. Kardeşim diyoruz yani. Kardeşim desek bile sert diyoruz kardeşim. Olmaz. Yumuşaklıkla söyleyeceğiz. Yani şöyle düşüneceğiz. Bu karşımızdaki insan yaptığı işin hata olduğunu bilmiyor. Bilseydi yapmazdı. Bu kardeşimiz farkında değil. cehaletinden dolayı biz bu kardeşimize yardımcı olalım.
Ürkütmeyeceğiz değil mi?
Ürkütmeden, severek, muhabbetle, önce onun gönlüne girerek hatta. Yani bir insana bir şey söyleyeceğiz ya. Önce bu insan ben gönlüne nasıl girerim? O insana mesela bir iyilik yaparak, bir şey ikram ederek, önce güzel bir selam vererek önce onun bir gönlünü kazanalım. Siz daha baştan böyle paldır küldür girerseniz o insanı kaçırırsınız. O yüzden Allah-u Teala Hazreti Musa'ya git diyor, Firavun azdı ama ona kavli leyin söyle. Yumuşak sözle söyle ki belki etkilenir. Sert konuşursan seni kimse dinlemez. Hele bu çağda inanın sert konuşun. 3 yaşındaki çocuk dahi sizi dinlemiyor. Kendi çocuğunuz bile sizi dinlemiyor. Nerede kaldı ki parkta bahçedeki başka çocuklar, başka insanlar dinlesin sizi.
Biz insan kazanıcı olalım değil mi inşallah? O
aynen
hassasiyette
öyle.
Olalım.
Aynen öyle.
Bir hadisi şerifle başlamış mektubumuz. Allah-u Teala'nın kulundan yüz çevirmesinin alameti kulun malayani ile meşgul olmasıdır.
O zaman bu mektup bir önceki mektubun da biraz tamamlayıcısı gibi oldu.
Evet, birbirine yani, bağlı gibi değil mi?
Allah-u Teala beni seviyor mu sevmiyor mu? Kıymetli dinleyicilerimiz böyle bir test yapmak istiyoruz. Tamam mı? Bunun testi kolay.
Birçok hani kişinin zaman, de aklına geliyordur bu
hani
yani.
Zaman zaman böyle papatya falılar falan oluyor ya. Şimdi fala mala gerek yok. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu? Çok güzel bir soru oldu burada. Hadis de çok güzel bu soruya cevap verdi. Sen diyor neyle uğraştığına bak. Hayatında namaz yok veya varsa da çok az. Geçiştirerek namaz var ama onun dışında dizi film seyretmek var. Parklarda, bahçelerde, alışveriş merkezlerinde saatlerce gezmek var. Önemsiz bir konuda mesela diyelim ki evimize basit bir şey alacağız. Saatlerce onu park, bahçede işte ne bileyim alışveriş merkezinde gezerek onu alsam, bunu mu alsam, şu markayı mı alsam diye saatlerce böyle vakit harcamak var. Ama dini konulara baktığımız zaman geçiştiricisine böyle üstün körü, keşke olmasa daha iyiydi ama ne yapalım madem ki var yapıyoruz gibi yapıyorsanız ömrünüzde mala yani işler yani dine ve dünyaya faydası olmayan işler çoğalmışsa bilin ki siz Allah'ın makbul kulu değilsiniz. Çünkü Allah sevdiği kullarını sevdiği işlerle meşgul eder. Veya tam tersi. Tabii insanın kendini böyle temize çıkarması doğru olmaz da yani başkaları temize çıkarır. Ya derler ki mesela Doğan kardeşimiz maşallah camiden kalmıyor 5 vakit. Bakıyoruz hep hayır işlerine meşgul. Komşularına karşı hayırlı yardımcı oluyor. Herkese hayır tavsiye ediyor. Ne güzel insan derlerse ha siz Allah'ın sevdiği bir insansınız. Öyle boş laflarla ben Allah'ı çok severim, peygamberini çok severim demek olmaz. Yine bir mesnevi kaynağı atalım mı tam yeri gelmişken?
Buyursunlar efendim.
Şimdi Bedevi'nin birisi böyle ağlıyor hüngür hüngür. Oradan da bir yolcu geçiyormuş. Amca diyor derdin nedir? Niye ağlıyorsun sen böyle? Ya evlat diyor çok sevdiğim şu köpeğim var ya diyor. Ölüyor diyor. Bu diyor benim evimi korur işte hırsızları kaçırır falan filan. Uzunca anlatıyor. Ya amca diyor acaba niye? Yani bir köpek hasta mı? Yok oğlum diyor hastalıktan değil. Açlıktan ölüyor diyor. Allah Allah. Peki amca diyor şurada torbalar görüyorum diyor. Keseler ne var içinde? Ekmek var diyor. Ya amca diyor senin de diyor haline şaşılır. Hem diyor köpeğin ağlıyor şey ölüyor diye ağlıyorsun. Hem de orada ekmek var bir parça vermiyorsun deyince ne diyor biliyor musun Bedevi? Oğlum diyor ağlamak bedava. Ama diyor ekmek parayla diyor. Şimdi düşünebiliyor musun yani peygamberi seviyorum. Biraz yolunda gayret et. İnfakta bulun Allah Resulü gibi cömert ol. Allah Resulü ibadet hayatında olduğu gibi biraz fazla nafile yap orada yoksun. Allah'ı seviyorum diyor. Diyorsunuz. İntensurullah yansurküm. Allah'ın dinine yardım et diyor Rabbimiz. Ona yardım etmiyorsun. Demek ki senin sevgin boş bir iddia. O yüzden
sözde kalıyor.
O yüzden bu hakikaten hani bazen gazetelerde böyle anketler falan filan yapıyorlar. İşte beni falanca seviyor mu falanca beni sevmiyor eşim falan hikayesi. Allah beni seviyor mu sorusunu sorarsak bunun cevabına hayatımıza bakarız. Tabii insanın objektif olması zordur onu söyleyeyim. İnsan az bir hayrını çok görür. Ya kardeşim der hiç kimse cumaya bile gitmezken ben işte iyi kötü 5 vakti kılıyorum. Hiç kimse zekat vermezken ben iyi kötü birkaç kuruş fakir fukaraya dağıtıyorum diyebilir. Yok.
Kıyasa giriyor değil mi insan?
Kendinizi kıyas etmeyin. Veya kendinizi kötülerle kıyas etmeyin.
Bir Allah kendini dostunun, kendinle mi kıyasla diyelim hocam?
Bir Allah dostunun güzel bir sözü var ya öyle demiyor. Kendinizi diyor Allah dostlarıyla kıyas edin. Salihlerle. Hani hadiste geçiyor ya. Dini evet. Konularda kendinizi daha üst mertebedeki insanlarla kıyas edin.
Tabii.
Maddi konularda ise daha fakirlerle kendinizi kıyas edin ki gerçek ortaya çıksın diyor. Allah razı olsun İmam Rabbani'den böyle güzel bir cevap vermiş oldu. Bizim bu herkesin merak ettiği acaba Allah bizi seviyor mu? Acaba nereye gideceğiz ölünce? Nereye gideceğini görmek istiyorsan bu dünyada yaptığın amellere bir bak. Yani böyle boş işlere mi uğraşıyorsun? Hani artık şeytan işler demiyorum zaten. Onların zaten hali harap. Bir de boş işler yani. Bugün maalesef boş işler çok fazla. Bu internetti, boş vakitlerde bir araştırmacı diyor ki İnsanlar diyor yüzyıllarca kendilerine boş vakit ayırmak için hep makineleri icat ettiler. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi değil mi? Şimdi bu çamaşır makinesi bir hanımın bir gününü kurtarıyor. O çamaşırları efendim su kaynat, işte evvelden biz annelerimize yardım ederdik. Çamaşırhanelere çamaşır kazan taşırdık. Veya bir gidip bakkaldan bir tane 1 lira verip ekmek alıyoruz. Halbuki o ekmek evvelden bir köylü, köydeki bir hanımefendinin bir gününü alırdı. Sabah gidip fırını yakacaksın, ekmeği, işte hamuru yoğuracaksın, mayalanacak falan filan, getir götür bir günlük iş. En ufak bugün bizim 1 liraya hallettiğimiz bir iş, yani eski zamanlarda bir günü vaktimiz alıyordu. Ne oldu? İnsanların hiç tarihte görülmemiş kadar ortaya boş vakitleri çıktı. Evvelden böyle boş vakit yoktu. İnsanlar sabah kalkar, aman Allah'ım
yemek yemen için tarlaya gitmen lazım.
Kömür getir, çeşmede su akmaz. Evet. Abdest için, temizlik için dışarıdan kova kova su getireceksiniz. Lazım. Hepsi ayrı iş. Yani akşam insan eve geldiği zaman yatsıyı zor kılar. Böyle daha yemek sofrasında elinden kaşık düşer. Uyurdu insanlar.
O yorgunlukta.
Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi gece 2-3 oluyor. Herkesin hala camlarından ışıklar oynuyor böyle. Çünkü niye oynuyor? Televizyon bakıyor insanlar. Yorulmamış ki gündüz. Gitmiş 1 liraya ekmek almış bakkaldan, ekmeğini yemiş. Çamaşır olmuş, makine yatmış. Bir saat sonra tertemiz çıkıyor çamaşırlar. Hatta kurutma makinesi de var falan filan. Araba atlıyoruz. Şimdi 5 kilometre, 10 kilometre yol. Normalde 1 saat, 2 saat yürümemiz lazım. 3 dakika, 5 dakika sonra ulaşıyoruz. Yürümüyoruz. Yürümeyi unuttuk ya. Her şey rahat. Şimdi böyle olunca ne oluyor bu sefer insanlar? Hala yani işlerle uğraşıyor. Acaba falanca takım ne yaptı? Filanca artist bu akşam yemekte ne yedi? Kiminle sohbet etti? Açayım bakayım, internete bir gireyim. Orada haberleri okuyayım. Tanımadığım insanlarla muhabbet edeyim. Saçma sapan, yalan dolan laflar. Yani insanlar sıla-i rahim yapmıyor. Akrabasını ziyaret etmiyor. Ama internette tanımadığı insanlarla saatlerini harcayabiliyor. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz dikkatli olalım. Allah'ın bize verdiği imkanlar. Ya ne güzel işte, boş vaktimiz çok. Ne yapalım? Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ne bileyim yani, bir Allah için bir komşumuzu, bir akrabamızı ziyaret edelim mesela. Ya
Allah'ın rızasını arayalım.
Annemizi, babamızı ziyaret edelim.
Değil mi?
Ne olur yani.
Bir öbür hayır, dünyaya kazanç ya bunların hepsi.
Bir hayır grubuna gidip diyelim ki yani benim şurada boş vaktim var. Size mantı yapayım, hanımsak ne bileyim işte kermeste yardımcı olayım. Veya erkek isek daha farklı işlerde size getireyim, götüreyim, hizmet edeyim. Veya diyelim ki işte benim bir tane odam fazla misafir gelirse işte vakfınıza veya derneğinize veya bir Müslüman yolda kalırsa onu evine misafir edeyim. Bunları düşünmüyoruz ince ince. Ama ne düşünüyoruz? Acaba hafta sonu nereye gezmeye gitsek? Acaba falanca yere ne alsak? Ne satsak?
Ne satılıyor? Hangi bunlar renk işte, daha güzel?
Bunlar maalesef.
Hangisi değil? Maalesef. Ay bu dizide ne oldu bu bölümde?
İşte böyle lüzumsuz işler hayatımızı kapsadıkça Allah'tan uzaklaşıyoruz ve işte Allah'ın bizi terk ettiğinin haşa bir alameti, aman ya Rabbi Allah'a sığınırız. Böyle bir halden Rabbim yani bizi malayaniden muhafaza buyursun. Hani amin. Ben bu konuda güzel şey anlatıyorum. Hoca efendi, meşhur hocamız var ya bizim, Nasrettin hocamız. Demişler ki hocam bir tepsi baklava gidiyor. Oğlum demiş, bana ne? Bir tepsi giden baklavadan Allah Allah, bir Müslüman almıştır. Kendi eşi dostu misafiri vardır, ikram edecek yani, beni hiç ilgilendirmez. Ya hocam demişler öyle deme. O bir tepsi baklava sizin eve gidiyor. Deyince bu sefer demiş oğlum sana ne demiş ya. Benim eve giden baklavadan. Allah Allah. Şimdi bugün bu hocanın bu güzel çok kısa öz hikayesi esasında bütün olanı biteni bize anlatıyor. Falanca komşumuz şunu almış bunu satmış. Filanca şunu şuraya gitmiş. Bütün sohbetler. Mala yani. Halbuki sohbetlerimiz inşallah, önce kendime bunu tavsiye ediyorum. Hadis olsa, ayet olsa, hakkı, hayrı tavsiye etmek olsa ne güzel. Güzel olmaz mı?
Çok ya, güzel olur hocam.
Bu konuda bir ahımız var ama bakalım ne diyor İmam Rabbani'miz bunun gidişatında. Buyurun Muhammed Bey.
Devam edelim. Kaldığımız yerden Hacegan'dan Mektuplar programının sonuna doğru yaklaştık. 123. mektup, yani İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatının 123. mektubunun sonuna doğru yaklaştık. Programımızın da sonuna yaklaştık. Bir farzı yerine getirmeyi bırakarak bir nafileyle meşgul olmak malayani ile uğraşmak sayılır. Nafile ya da farz olarak neyle meşgul olduğunu anlaman için durumunu gözden geçirmen gerek.
Şimdi burada o kadar ilginç bir noktaya girdi ki biz sabahtan beri ne diyoruz?
Farzdan nafileler.
Farzı bırakmış veya nafileyi bırakmış, boş işlerle uğraşıyor. Bir de bunun daha bir hassas noktası var. Yani iki iş var karşınızda. Eğer siz önemli işi bırakıp da önemsiz bir işle uğraşıyorsanız o da mala yani sayılıyor ki artık bu ne kadar ince bir nokta. Bu da tabii bu söylediğimiz daha tasavvufta, maneviyatta, dinde ilerlemiş insanlar için. Şöyle anlatayım ben size. Şimdi siz nafile namaz kılıyorsunuz. Bu da İmam Rabbani'nin bir örneğidir. Başka yerde geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. O anda bir ama kardeşimiz de bir yoldan karşıdan karşıya geçiyor. Ama önde bir hendek var. Belediye hendek kazmış. Şimdi burada siz de namaz kılıyorsunuz nafile ve bu adamı görüyorsunuz. Demek ki kıble tarafında böyle bir manzara. Ne yapmanız gerekiyor? Yani o adamı kurtarmak önemli yoksa nafile namazı kılmak mı önemli? El cevap, o anda Müslümanın yapması gereken namazı bozup o amayı o çukura düşmekten kurtarması. Eğer bunu yapmazsanız o kıldığınız namaz mala yani oluyor. Niye? Çünkü bir Müslümanı tehlikeden kurtarmak farz. Ölümden kurtarmak farz iken siz farzı bırakıp nafile yapıyorsunuz. Hı hı. Bu tabii ileri dediğim gibi yani ileri derecedeki Müslümanların işi. Yani mesela şöyle diyelim. Bu çok oluyor bizim tasavvuf erbabında. Sabaha kadar zikirle fikirle uğraşıyor insanlar bazen. Geç vakit zikirden fikirden geliyorlar. Ama sabah namazı kaçıyor. Ömer Efendimizin bir rivayeti var. Bu mektubatta geçiyor başka bir yerde. Diyor ki bir insan diyor ya sıyrılıp yatsa. Bütün gece uyusa. Sabah namazı cemaatle kılsa. Deri ise bütün gece nafile işlerle meşgul olsa. Nafile namaz kılsa ama sabah namazını kaçırsa. O ilk bahsettiğimiz zat daha hayırlı bir iş yapmış oluyor. Çünkü farzı yerine getiriyor. Bugün bazen de biz böyle kendi kafamızdan saçma sapan işler uyduruyoruz. Ama bunlar farza engel oluyor. Farzın gecikmesine sebep oluyor. Bu yüzden bizim için en önemli ibadet Allah'ın direkt bize emrettiği farzlardır. İşte Ramazan ayı geliyor inşallah. Orucumuzu zarar verecek bir iş yapıyorsak, nafile bile olsa ondan kaçacağız. Veya namazımızı geciktiren bir şey varsa, nafile bile olsa ondan kaçacağız. Mesela bir anneyi düşünün. Nafile oruç tutuyor mesela. Bebeğine bakması, ona süt vermesi daha önemli değil mi? Doktorlar tutma diyorlar. Çocuğu besinsiz kalabiliyor. Veya başka bir şekilde bir insan nafile iş yapıyor, farzı ihmal ediyor bu sefer. Dediğim gibi o zikre fikre katılıyor insanlar, bazı insanlar. Ama sabah namazını yorgunluktan kalkamıyorlar.
Evet.
Herkes kendini ölçecek. Önce farzlar, nafilelere karşı değil. Sakın ha, yanlış anlaşılmasın. Nafileler yapacağız. Ama ona göre istirahatimizi, dinlememizi ayarlayacağız. Gece namaza kalkıyorsak erkenden yatalım. Ki gece namaza kalkalım, sabah namazını kaçırmayalım. Geç vakit yattık. Gece namaza kalktık ama zar zor. Ondan sonra sabah namazını kaçırdık. Bütün o nafilenin bereketi elden gidiyor. İmam Rabbani Allah razı olsun böyle çok farklı bir inceliğe, bizim sufilerin yaptığı hatalara da burada yer vererek bizi böyle
yönlendiriyor.
Evet,
doğruya sevk ediyor.
Eyvallah, engel olmaya çalışıyor.
Nafile hacda işlenen nice sakıncalı durumlar vardır. O halde durumu ciddi bir şekilde gözden geçirip değerlendirmelisin. Akıllı olana bir işaret kafidir.
Hani Allah yana sivrisinek saz derler ya Türkçemizde. Bu zat herhalde hacca giriyor ama nafile hac. Mesela nafile hacca gidiyorsunuz. Bu nafile. Ama borçlarınızı ödemiyorsunuz. Şimdi borcu ödemek farz. Bir adamın dünya kadar borcu var. Ailecek, hele günümüzde hacca gitmek çok pahalı. Eskiden öyleydi.
Biliyorum.
Adam ailecek hacca gidiyor, umreye gidiyor ama borcunu ödemiyor mesela esnaf kardeşimiz. Olmaz. Önce borcunu ödeyeceksin. O Müslüman hakkını almışsın, vermemişsin. İstediğin kadar nafile hacca git. Hatta farz hacca bile gidemezsin. Bu sebeple Allah razı olsun, İmam Rabbani böylece önümüzü açıyor. Kendisine fatihalar okuyalım inşallah.
Amin inşallah.
Bu faydalı bilgilerden
i̇nşallah.
Dolayı. Evet.
O dönemden bu döneme mesajları hala dillerden dilere dolaşıyor.
Ve İmam Rabbani Hazretleri. Her derdimize çözüm üretiyoruz. Evet, kıymet dinleyeceğimize böylece herhalde.
Böylece de programımızın sonuna doğru geldik. Süleyman Hocam, bu güzel sohbetten dolayı size de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hacı Gendam Mektuplar programının geçmişteki bölümlerini de erkamradyo.com sitesinden takip edebilir, dinleyebilirsiniz. Efendim, bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle. Bizi dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyor, selam ve dua ile diyoruz.